Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Ermiş Krer'in Kuyusu. Yazarı Anatol Frans. Türkçe'ye çeviren Engin Sunar. Türü öykü. Pencere Yayınları 1. baskı Mart 2002. ISBN No'su 975-8460-35-8. Bu kitap 162 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Şubat 2015. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Dar ağacının dibinde duran halk kesiminden Saint Dominic mezhebine bağlı iki kadın hareketsiz yattığını görünce onu telaşla yerden kaldırıp ayakta durmasına destek oldu. Ermiş kız kendine gelerek "Gök katını gördüm," dedi onlara. Kadınlardan biri, bakirenin giysisini kaplayan kanı bir süngerle yıkamaya hazırlandığı sırada, Catherine ona sertçe engel olarak dedi ki, "Hayır, bu kanı benden yok etmeyin. Allığımı ve güzel kokularımı benden asla almayın." Anatole France'ın bütün yapıtlarını yayınlama programı çerçevesinde Penguenler Adası, Thais, Kraliçe Pedak Kebapçısı, Dostumun Kitabı, Balthasar ve Ermiş Clare Kuyusu yayınlanmıştır. Yazarın öteki yapıtları yayın evimizin programına uygun olarak yayınlanacaktır. Ön söz. R.P. Adone Doni, fizik, etik, matematik ve bütün günlük hayatın uygulamaları üzerindeki deneyleri çoktu. İlkbaharda Siena'daydım. Her gün kent arşivlerinde titiz araştırmalarda bulunur, akşam yemeğinden sonra alacakaranlıkta eski Evandre zamanlarındaki gibi yekpare tahta tekerlekli kaba saba bir arabayı iri bir çift beyaz öküzün çektiği vahşi Mont Oliveto yolunda gezintiye çıkardım. Kentin çanları günün dingin ölümünü çalar, gün batımının erguvani kızıllığı hüzünlü bir görkemle alçak sıra tepelerin üzerine çökerdi. Kuzgun sürüleri menzillerine henüz ulaşırken opal rengi gökyüzünde bir alıcı kuş tek başına kımıltısız kanatlarıyla ıssız pırnaların üstünde dönerdi. Önümde büyüyen dehşet verici sessizliğin, yalnızlığın ve tatlılıkların ötesine giderdim. Gecenin gelgit dalgası fark ettirmeksizin kırı örterdi. Yıldızların sonsuz bakışı gökyüzünde göz kırpardı. Yarı karanlıkta ateş böcekleri çalılar üzerinde aşk dolu ışıklarını titreştirirlerdi. Bu canlı kıvılcımlar Mayıs gecelerinde tüm Roma, Umbria ve Toskana kırsalını sarıp sarmalar. Bir zamanlar onları Apien yolunda 2000 yıldır dans etmeye geldikleri Cecilia Matella'nın mezarının çevresinde de görmüştüm. Onları Ermiş Catherine ve Pia de Tolomei toprağında bu acı verici ve çekici Siena kentinin kapılarında yeniden buluyordum. Onlar tüm yolun boyunca otların ve çalıların arasında bazen de Ardu'nun çağrısıyla birbirlerini aradıkları yol üzerindeki uçuşlarında alevli kavisler çizip titreşirlerdi. Bu parlak gecelerde ağarmış yolun üstünde tek rastladığım benim gibi bütün gün eski değil Intronati Akademisi'nde çalışmakta olan R.P. Adone Doni'ydi. Çalışma içerisinde saçı ağarmış, bir cahilin gülümseyen ve basit mizacını koruyan bu Fransisken rahibini hemen sevmiştim. İştenlikle sohbet ederdi. Sahip olduğu tatlı konuşma tarzının, güzel dilinin, bilgece ve saf düşünce tarzının, kutsanmış sularda arınmış eski Silene havasının, kusursuz taklit yeteneğinin, canlı ve ince tutkularındaki oyununun, tuhaf ve çekici dehasının tadını çıkarırdım. Kitaplığın yedikçisi olarak altın sarısı elmalar satan köylü kadınların önünde özellikle durup onların gelişi güzel konuşmalarına kulak kabartarak pazarı da sıkça dolaşırdı. Güzel Toskana dilini bu kadınlardan öğrendiğini söylerdi. Sözünü etmediği yaşamına ilişkin olarak onun sadece Viterbo'da soylu ve yoksul bir aileden dünyaya geldiğini, Roma'da eski Roma ve Yunan edebiyatıyla tanrı bilim öğrenimi görmüş olduğunu, arşivlerinde çalıştığı Asiz Fransisken papazlarının yanına genç yaşta girdiğini, inanç konularında kilisedeki üstleriyle başının dertte olduğunu biliyordum. Aslında onun kişisel düşüncelere eğilim gösterdiği kanısındaydım. dine ve bilime içten bağlıydı ama bir takım garipliklerle birlikte. Kutsal kitabın tanıklığına ve kilisenin öğretisine göre Tanrı'ya inanıyor, zorunlu olmadıkları halde kendiliklerinden Tanrı'ya inanan basit filozoflarla alay ediyordu. Bunda gelenekçilikten ayrılmazdı. Şeytan konusunda kişisel düşüncelerini açıkça söylerdi. Şeytanın kesin olmasa da kötü olduğunu ve onun doğuştan kusurluluğunun kötülükte kusursuzluğa ulaşmasını engelleyeceğini düşünüyordu. Şeytanın karanlık eylemlerinde birkaç iyilik perisi seçtiği kanısındaydı. Bunu söylemeyi de pek göze almaksızın, yüzyılların aşındırmasından sonra derin düşünceler içindeki baş meleğin sonsal kurtarıcılığını öngörüyordu. Onu dünyadan soyutlamış ve yalnızlığa atmış olan bu düşünce ve mizaç gariplikleri benim için eğlence konusu oluyordu. Çok kapalı bir adamdı. Yoksun olduğu sadece basitlikli ve olağanlık duyusuydu. O geçmişin hayallerinde ve geleceğin rüyasında yaşıyordu. Şimdiki zaman kavramı ona kesinlikle yabancıydı. Siyasal düşünceleri eski Saint-Marie de Angest'ten ve Londra devrimci fesat toplantılarından ileri geliyordu. Bu düşünceler bir Hristiyan sosyalistindi. O bunlara aşırı bağlanmış da değildi. Kendinde bulunanı büyük olay yapmak üzere insan mantığını fazlaca hor görürdü. Devletlerin yönetimi ona zevk sahibi bir adam olarak içinden güldüğü kocaman bir maskaralık gibi geliyordu. Medeni hukuk ve ağır ceza hukuku hakimleri onu biraz hayrete düşürüyordu. Askerlere felsefi bir hoşgörüyle bakardı. Onda çarpıcı çelişkiler keşfetmekte gecikmedim. O kalbinin tüm iyilikseverliğiyle evrensel barışı çağırıyordu. Ama iç savaştan da zevk alırdı. Şiddet ve hileyle kendisi ne istiyor, ne düşünüyorsa isteyip düşünerek. Floransalı kanın Albiyası'nın verdiği kızıllıkla Floransa kentini çok seven şu Farinata Degli Uberti'ye büyük bir güven besliyordu. Bununla beraber R.P. Adoni Doni tatlı bir hayalciydi. Tanrı'nın krallığını bu dünyada kurmak için papalığın ruhsal otoritesine güveniyordu. Paraklin'in papaları kendilerinin bilmediği bir yolda yönlendireceğini düşünüyordu. Sinigaglia'nın kükreyen kuzusu ve Carpineto'nun yazgıdaş kartalı için çok saygılı sözler yalnız ona ait değil miydi? Onun 9. Pie ve 13. Leon'u basitçe anlatımı buydu. R.P. Adone Doni bana özellikle sevimli gelen bir sohbet arkadaşı olduysa da kendisinin ve benim özgürlüğümüze saygı dolayısıyla kentte ona fazla yakın ilgi göstermekten kaçınıyordum. Ama gezintilerimizde birbirimize rastlamayı serüven bilirdik. Roma kapısından yarım fersah mesafede yol, hüzünlü kara çamların dikildiği iki donuk görünüşlü yüksek düzlüğün arasını oyup geçer. Yolun kuzey kenarındaki tepenin kirli yamacının altında kurumuş bir kuyunun demirden basık yapısı karşınıza dikilir. R.P. Adone Doni'yi hemen hemen her akşam orada bulurdum. Kuyunun kenarına oturmuş, elleri cübbesinin yenleri içinde dingin bir şaşkınlıkla gecenin olgularını seyrederdi. Onu sarmalayan gölge henüz açık renk gözlerindeki ve aplak yüzündeki içine derinliğine işlemiş olan tedirgin atılganlıkla zarif alaycılığı saptamaya fırsat verirdi. Önce birbirimize tumturaklı sağlık, dinginlik ve mutluluk dileklerimizi ifade ederdik. Sonra onun yanında üzerinde hala birkaç yontu izi taşıyan taştan eski kuyunun kenarındaki yerimi alırdım. Bu çemberde günün aydınlığında bir meleği temsil eden başı bedeninden büyük, kanatları belirgin bir şekil göze çarpardı. R.P. Adone Doni bana şöyle demekten hiç geri kalmazdı. Bayım, ermiş Claire'in kuyusuna hoş geldiniz. Bir akşam ona bu kuyunun hangi nedenle ermiş François'nın en gözde kişisinin adını taşıdığını sordum. Bunun talihsizlik eseri Fioretti'nin derlemelerine alınmamış, çok sevimli, küçük bir mucize nedeniyle olduğunu bildirdi. Öyküyü anlatmasını rica ettim. Onu bana şu sözlerle anlattı. Yoksul Hazreti İsa'nın zamanında Bernardo'nun oğlu François, ermiş sadeliğin ve sevginin öğretildiği kentlerden geçiyordu. Yanında sevdiği tarikat kardeşi Leon olduğu halde Siena'yı ziyaret etti. Ama sütünü emmekle övündükleri dişi kurtun, gerçek çocukları pinti ve acımasız Siyenalılar, kendilerine evlerine son derece güzel iki hanımı yoksulluk ile boyun eğmeyi almayı öğütleyen ermişi hoş karşılamadılar. Ona hakaretlerde ve alaylarda bulunup kentten kovdular. François gece Roma kapısından dışarı çıktı. Yanında yürüyen kardeş Leon ona şöyle dedi. Siyenalılar kentin kapılarının üzerine Siena size kalbini kapılarından daha geniş açıyor diye yazdılar. Ama kardeş François, bu kişiler bize kalplerini kapadılar. Ve François, Bernardo'nun oğlu yanıt verdi. Kabahat bende. Bundan hiç kuşkun olmasın. Tanrı'nın küçük kuzusu kardeş Leon. Bu kalplerin kapısını yeterli güçle ve beceriyle çalmayı bilmedim. Kent meydanında ayı oynattıran bu adamlardan pek aşağıdayım. Çünkü onlar bu kocaman hayvanı göstererek kalabalık bir topluluğu çekiyorlar. Göksel güzellikteki hanımları gösteren bense kimseyi çekemedim. Kardeş Leon, ermiş boyun eğişle bana, kardeş François, sen hiçbir yeteneği olmayan, zarafetten yoksun ve gerçekten zararlı, yoksul bir adamsın demeni buyuruyorum. Kardeş Leon, boyun eğmekte aynı düşünceyi paylaşmayınca ermiş kişi kendi içindeki acılara gömüldü. O karanlık yol boyunca ruhu adına oğullarını ve tüm varlığı olan kızı Claire'i bırakmış olduğu tatlı Assis'in aklından geçiriyordu. Claire'in kutsal yoksulluk aşkı uğruna büyük karmaşalara uğramış olduğunu biliyordu. Çok sevdiği kızının bedensel ve ruhsal bakımdan hastalanıp hastalanmadığından, ermiş Damien'in evinde güzel sözlere yönelip yönelmediğinden emin değildi. Bu endişeler onu öyle bir ağırlıkla eziyordu ki, yolun iki tepeyi yarıp geçtiği bu noktada ayakları her adımda toprağa saplanıyormuş gibi geliyordu. O sırada yeniliğinin güzelliği içinde bulunan ve berrak bir suyla dolu olan bu kuyuya kadar ayaklarını sürdü ve şu anda üzerinde oturduğumuz kuyu çemberine çöktü. Tanrı'nın adamı uzun süre kuyunun ağzını eğilmiş durumda kaldı. Neden sonra başını kaldırarak Rahip Leon'a neşeyle sordu. Ne tahmin edersin kardeş Leon, Tanrı'nın kuzusu? Bu kuyunun içinde neyi gördüm? Rahip Leon yanıt verdi. Kardeş François, sen bu kuyuya yansıyan ayı gördün. Tanrı'nın ermişi devam etti. Sevgili kardeş, bu kuyunun içinde gördüğüm bizim sevgili kardeşimiz ay değil. Tanrı'nın tapınılacak güzelliğiyle rahibe kardeşimiz Claire'in gerçek yüzü. Öylesine saf ve öylesine taşkın bir sevinçle göz kamaştırıcı ki bütün kaygılarım bir anda dağıldı. Bana açıkça göründüğüne göre kız kardeşimiz şu anda Tanrı'nın yoksulluğun hazineleriyle donattığı sevgili kullarının sonsuz mutluluğunu tadıyor. Böyle konuştuktan sonra ermiş François elinin ayasından birkaç damla su içti ve güçlenmiş olarak yerinden kalktı. Bu nedenle bu kuyuya ermiş Claire'in adı verildi. R.P. Adonedoni'nin öyküsü böyleydi. Sevimli Fransisken rahibini her akşam gizemli kuyunun kenarında oturmuş bulurdum. Onun yanında yerimi alıyordum. Bana yalnız kendince bilinen birkaç öykü anlatırdı. Bunları hayranlık verici biçimde biliyordu. Bir müzevi ve ruhani gençlik içindeymiş gibi kafasında yeniden canlandırıp tazelediği ülkesinin çok eski zamanlarına herkesten daha iyi sahip çıkıyordu. Taze görüntüler solgun dudaklarından bolca dökülürdü. O konuşurken ay ışığı sakalından gümüşten bir dere halinde süzülürdü. Cırcır böceği kın kanatlarının vızıltısıyla öykücünün sesine eşlik eder, bazen de yolun öteki kıyısında dosya dinleyen kara kurbağasının ince nameli yakarışı, insan dilinin en tatlı konuşmasının çıktığı bu ağızdan dökülen seslere yanıt verirdi. Haziran ortasına doğru Siena'dan ayrıldım. O zamandan beri belleğimde bir rüya simgesi gibi yer eden R.P. Adonedoni'yi bir daha görmedim. Monte Oliveto yolunda bana naklettiği öyküleri kaleme aldım. Bunlar bu kitapta bulunacaktır. Öyküleri yazarken herhalde ermiş Claire kuyusundan kaynaklanan güzellikten geri kalanları korumak istemişimdir. Alphonse Daudet'e 1. Kutsal Satir. Ey tanrısal ışıldağın iyesi, ışığın ve günün ışığısın sen. Yırtıyorum aydınlığında geceyi, direniyoruz dileklerimizde. Yalının karanlıklarını yok eden, cinlerin sürülerini kaçıran, uykusal dalgınlıkları uzaklaştıran sen, yoğunlaştırıp gizleme uyuşuklukları. Framino, alçak gönüllüyle kendi tarikat kardeşlerinin üstüne yükselmişti. Henüz gençti. Santa Fiora Manastırı'nı bilgece yönetiyordu, dindardı. Derin düşüncelere dalmaktan ve dualarını uzatmaktan zevk alır, bazen hazla kendinden geçerdi. Ruhani babası ermiş François örneği, kusursuz aşk olan Tanrı aşkı üzerine basit dille şarkılar bestelerdi. Bu yapıtlar ne ölçü ne de anlam bakımından aksardı. Çünkü o, Bologna Üniversitesi'nde 7 düşünsel sanat öğrenimi görmüştü. Bir akşam manastırın kemerleri altında geziniyordu. İlk gençliğinde ermiş François giysisinin henüz tenini korumadığı sırada aşık olduğu Floransalı bir hanımın anısıyla kalbinin burkulup hüzünle dolduğunu hissetti. Bu hayali kovması için Tanrı'ya yakardı. Fakat kalbi mahzun kaldı. Çanlar Ave Maria ile melekler gibi sesleniyor diye düşündü. Ama sesleri gökyüzünün pusunda sönükleşiyor. Kendini Perugia ile onurlandıran usta, bu manastırın duvarlarına kurtarıcının bedenini tarifsiz bir sevgiyle seyreden Meryemleri hayranlık uyandıran bir biçimde resmetti. Ama gece onların gözlerindeki yaşları, ağızlarındaki sessiz hıçkırıkları perdeledi. Onlarla birlikte ağlayamıyorum. Avlunun ortasındaki bu kuyu az önce su içmeye gelen beyaz güvercinlerle doluydu. Ama güvercinler yalağın çukurunda su bulamadıklarından uçup gittiler. İşte Tanrım, ruhum çanlar gibi sessizleşiyor, Meryemler gibi karanlığa bürünüyor ve kuyu gibi kuruyor. Aziz Tanrım, sen kalbim için şafak, kuşların ötüşü ve tepelerden süzülen pınarken o neden böyle susuz, karanlık ve dilsiz? Hücresine dönmekten çekindi. Duanın hüznünü dağıtacağını ve kaygısını gidereceğini düşünerek manastırın basık kapısından özel kiliseye girdi. 500 yıl önce Büyük Margaritone tarafından bir Roma tapınağının kalıntıları üzerine kurulan yapıyı sessiz bir karanlık dolduruyordu. Framino, sahını geçip öyküsü duvara resmedilmiş olan, Ermiş Michel'e adanan mihraplı bölümde diz çökmeye gitti. Ama kubbeye asılı lambanın solgun ışığı, kötü cinle savaşan ve ruhları tartan baş meleği görmesine yetmiyordu. Sadece ay, pencereden, mabedin sağında bir kemere yerleştirilmiş, kutsal satirin mezarına solgun bir ışık hüzmesi göndermekteydi. Tekne biçimindeki bu mezar, kilise kadar eskiydi. Mermer kenarlarına 3 haş işareti çizildiği görülmese, tümüyle payen lahitlerinin bir eşiğiydi. Framino, mihrabın önünde uzun süre secdeye varmış kaldı. Ama dua etme olanağı bulamadı. Gecenin ortasında Hazreti İsa'nın yandaşlarını zeytinlikte bunaltmış olan o uyuşukluğun üzerine çöktüğünü duyumsadı. Ve orada güçsüz, çaresiz dururken kutsal satirin mezarının üzerinde beyaz bir dumanın yükseldiğini görür gibi oldu. Çok geçmeden bu dumanın her biri bir kadın olan çok sayıda dumandan oluştuğunu seçti. Bunlar karanlık boşlukta yüzüyorlardı. İnce bürümcüklerinin altında narin bedenleri ışıldıyordu. Framino, onların arasında peşlerine düşen keçi ayaklı genç erkekleri gördü. Çıplaklıkları arzularının ürkütücü sıcaklığını göz önüne sermekteydi. Buna karşın peri kızları kaçıyorlardı. Çevik adımlarının altında çiçekli kırlar ve dereler doğuyordu. Bir keçi ayaklı onlardan birine her el uzatışında ve onu yakaladığını sandığında mağara gibi oyuk gövdesinde peri kızını saklamak üzere ansızın bir söğüt ağacı boy veriyordu. Sarışın yaprak kümeleri hafif mırıltılarla ve alaycı gülüşlerle dolmaktaydı. Tüm kadınlar söğüt ağaçlarının altına saklandığı zaman ansızın biten otlara oturmuş keçi ayaklılar kamış flütlerini üflediler. Bunlardan her yaratığın etkilendiği sesler çıkardılar. Büyülenen peri kızları başlarını dağların arasından uzatıp flütün dayanılmaz davetiyle gölgeli sığınaklarını terk ediyor, yavaş yavaş yaklaşıyorlardı. O zaman teki adamlar onların üzerine kutsal bir öfkeyle atıldılar. Peri kızları kaba saldırganın kollarının arasında bir süre daha şakalaşmaya ve alay etmeye çalıştılar. Sonra artık gülmez oldular. Başları geriye atılmış, gözleri haz ve korku dolu annelerini çağırıyorlar, ya ölüyorum diye bağırıyorlar ya da vahşi bir sessizlik içinde kalıyorlardı. Framino başını çevirmek istedi ama yapamadı. Kapamak istediği gözlerini yumamadı. Bu sırada peri kızları kollarını keçi ayakların böğürlerine düğümlemiş olarak tüylü aşıklarını ısırıyor, okşuyor, gıdıklıyorlar, sarmaş dolaş bir halde onları sarıp sarmalıyor, yakınlarında söğütlerin altında akan derenin suyundan daha dalgalı, daha canlı tenleriyle onları yıkıyorlardı. Bu manzara karşısında Framino ruhu ve niyetiyle günaha kapıldı. Bu yarı insan, yarı hayvan cinlerden biri olup körpe çağında sevmiş olduğu ve ölmüş bulunan Floransalı hanımı onların tarzında göğsüne bastırmayı istedi. Ama teki adamlar daha şimdiden kırlara yayılıyorlardı. Bazıları meşe gövdelerindeki balı topluyor, kimileri kamışları flüt biçiminde yontuyor ya da birbirlerine doğru sıçrayıp boynuzlu alınlarıyla tostlaşıyorlardı. Peri kızlarının hareketsiz bedenleri aşkın çekici kalıntıları halinde çimenlerde darmadağınık uzanıyordu. Framino kapak taşının üzerinde inliyordu. Çünkü ondaki günah arzusu o derece güçlü olmuştu ki şimdi bütünüyle bundan utanç duymaktaydı. Birinci ayrımın sonu sayfa 16.